tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam hemen söyleyeyim ben. Yine çok güzel bir kitap duruyor. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış masamızın üzerinde cilt kapak, kağıt yapısı farklı. İçeriği nedir Güray hocam bu güzel kitabın?
Bu eser Osmanlı marifinde Musiki adını taşıyor. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser çok güzel bir sanat tarihimize dair, musiki sanatına ve Osmanlı Devleti'nde musikinin nasıl bir eğitimle verildiğini, sarayda ve mektepte musiki eğitimini, medresedeki eğitimi vesaire 15. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın sonuna kadar getiriyor. Gerçekten de musiki tarihini merak edenlerin mutlaka okuması gereken çok güzel bir eser. Musiki dersleri nelerdi, nota dersi neydi? Musiki ilmi, fenni musiki ya da fenni mızıka neydi? Mızıkayı humayun neydi? Bütün bunlar anlatılıyor. Ve öğretmenlerinin, öğrencilerinin nasıl seçildiği anlatılıyor. Hakikaten Itriye Efendi'den Dede Efendi'ye kadar, 3. Selim Han'dan işte Abdülhamit Han'a kadar olan dönemde birbirini takip eden öğrenci silsileleri var. Yani birbirinden ders alarak, diploma alarak devam eden bir musiki sanat tarihimiz var. Bunun çok güzel bir örneği Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış güzel bir el kitabı bugün hediye ediyoruz.
Hocam şimdi yayına girmeden önce ben de şöyle bir göz attım kitabı. Burada benim ilgimi çeken konu başlığı Meregalı oldu.
Sende yoksa tavsiye ederim.
Yok hocam bende evet. Sağ olun hocam. Güray hocam Meregalı Abdülkadir benim dikkatimi çekti.
Yapımcımız niçin hediye ediyor bu kitabı bilemiyorum. Çünkü gerçekten el altı bir kitap böyle. Tam masaüstü. Merak uyandıracak. Müzik tarihi yani hani çok ilginç şeyler var içinde. Notayı öğretiyor. O tarihten gelen güzel fotoğraflarla, resimlerle anlatılar var.
Hocam yalnız bu iyi bir soru. Biraz evvel depoya kitap seçmeye gitti Neslihan bu kitapla geldi. Acaba niye bunu seçti diye
kendisinde varsa bilemem ama
belki
yoksa
ondandır. Evet. Güray hocam şimdi burada Meregalı Abdülkadir'den bahsediyor. Meregalı Abdülkadir'in eseri, Meregalı Abdülkadir'in o muhteşem matematik ve müzik arasında bağlantı kuran eseri Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde Farsça olarak duruyor. Ama günümüz Türkiye Türkçesine hala çevrimlemiş durumda. Buyurun Güray hocam.
Abdülkadir Meragi'den başlatıyor zaten. Eserin özelliği bu. Hem müzik tarihi var içerisinde hem de Osmanlı'daki o zirve çağını yaşayan formel eğitimini anlatıyor. Yani artık devletin sistematik olarak müzik eğitimini nasıl verdiğinin programı var. Çok güzel bir eser o bakımdan. Tabii müzik tarihimiz çok daha yeni çalışmalara da ihtiyaç duyuyor. Bu konunun tarihini çalışan insan sayımız çok az. Müzik tarihi çalışan tarihçilerimiz ve sanatçılarımız var ama dediğin gibi temel kaynaklar henüz tam olarak yayınlanmış değil. Yayınlanmasını araştırmacıların bu görevi sorumluluğu üstlenmesini bekliyoruz.
Hocam ben burada bu mikrofonda olduğum müddetçe bu iki konuya yeri geldikçe mutlaka vurgu yapacağım. Bir tanesi Türkçenin etimolojik sözlüğü hala neden yok? İkincisi Abdülkadir Meragi'nin bu Farsça eseri hala niye günümüz Türkiye Türkçesine çevrilip basılmadı? Size de soruyorum Güray hocam.
Tabii Türk Dil Kurumu etimoloji sözlüğü çalışmalarını bir büyük proje olarak yürütüyor. Türkçe o kadar geniş ve zengin bir dil ki bunun kısmen yayınlandığını, yayınlanmaya çalışıldığını da görüyoruz. Ancak parça parça çıkıyor. Bir bütün olarak henüz tamamlanmış değil. Tabii ansiklopedik bir çalışma olacağı için.
Zor bir iş tabii hocam.
Elbette.
Evet, zor bir iş.
Ve uluslararası bir iş. Yani evet. Sadece Türkiye'deki Türkçe değil de işte Çin içinde kalan Türk tarihinden, Hindistan'dan, Rusya'ya kadar giden Altın Orda'dan, eski Hunlardan itibaren Türkçenin köklerini, izlerini sürmek gerekiyor. Filoloji ve etimoloji burada bir araya geliyor ve gerçekten de dil tarihimiz açısından tarihimiz bir bütün olduğu için önemli bir kazanç olacak etimoloji sözlüğünün ve ansiklopedisinin tamamlanması diye düşünüyorum.
Evet. Güray hocam Neslihan'ın kitabı niye seçtiği anlaşıldı. Şimdi yazıyor oradan hem benim ilgimi çekti diyor Neslihan yapımcımız bu Osmanlı marifinde musiki hem de dinleyicilerimizden biri aramış Güray hocam. Osmanlı sultanlarının eserlerini dinlemek istiyoruz demiş. Bizim yayınlarımızda, programımızda, Türk tarihimizin de programımızda yer vermemizi istemiş. Demiş ki yani konuşurken, söz ederken bir de örnek verseniz. Ama bilmem ki nesinden, galiba kayıtlar yok elimizde. Evet hocam.
Evet, onu özellikle...
Fakat dinleyicilerimiz duyarlı hocam, hassas.
Evet, bunu not edelim. Özellikle de hem kurum olarak TRT'miz hem de tabii ki TRT'nin repertuarında var kayıt olarak. Bütün bu tarihi metinler, notalar ve besteler var. Birçoğu var ve meşhur, dinleniyor. Mesela sultanların yazmış oldukları besteler, sözler ve besteler, kendi notaları bestelendi ve söylendi. Şu anda da yayınlanıyor. Birçok yerden ulaşabilirler. Onu da ifade edeyim. Itriye Efendi zaten baştan sona biliniyor.
Hocam, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu mutlaka bu eserleri seslendirmiştir.
Tabii tabii, seslendirmiştir.
Ben Meregal'ın bir eserini dinlemiştim onlardan, evet.
Evet, 3. Selim Han'ı konu alırken özellikle bu sanat yönünü de örtüştürerek vermiş olduk. Çünkü o çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir sanatçı, şair.
Hocam diyor ki yavaş yavaş ve, konuya girelim diyor, evet.
Sazende.
Hocam telefon numaramızı hatırlatalım, ondan sonra girelim. Eyvallah. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için az sonra hocamızla sohbetimize başladık da aslında. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sultan 3. Selim Han döneminde yenileşme hareketlerini, fakat şu vurguyla açmak istiyorum. Ben hocanın daha önceki programlarımızda önemli bir bilgiydi. Yenileşme hareketlerindeki göreliliği de vurgulamıştı Güray hocamız ve bu aslında duraklama öncesinden dahi. Hocam, yenileme, yenileşme herhalde duran bir şey değil. Yani. Süreklilik arz eden bir vaziyet.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yenileşme her çağda kendi içerisinde olmuştur. Olmaya devam etmektedir günümüzde de. Zorlukları vardır. Bir ülkenin, devletin, toplumun müesseselerini yenilemesi, insanların kendi iç dünyalarında, yaşamalarında, düşüncelerinde bunu kabullenmesi, birbirini takip etmelidir. Öyle bir şey yaparsınız ki toplum hazır değildir o yeniliğe ve başarısız olursunuz. Başarısızlığınıza sebep olacak pek çok sosyal vaka çıkar. İşte Osmanlı Devleti'nin de yapmaya çalıştığı ıslahatlar, reformlar böyle özellikler taşıyordu. Yani bir taraftan devletin içindeki insanlar, görevli devlet erkanı başta olmak üzere yenilikleri benimsemeyen muhalif kanatlar çıkıyordu. Bir taraftan da sosyal yapı, ekonomik yapı, toplumsal yapı diyoruz. Bunlar hazır olmayabiliyordu ve Osmanlı Devleti'nin kendi içerisindeki yenilik dinamikleri bu yeniliğe hazır olmadığını gösteriyordu. Elbette padişahların kendi içerisindeki yenilik düşünceleri de önemli. Hükümdar olarak, padişah olarak devleti yöneten insanları ikna etme ve hazırlığı, gücü, yetişmişliği çok önem taşıyordu. Bir kere hükümdarın yenilik yanlısı bir düşünceye, plana, programa hazır olması, öyle bir tecrübeyle yetişmesi gerekiyordu şehzadelikten itibaren. Ancak biz baştan beri söylediğimiz gibi bu programlarda kafes hayatına geçen şehzadelik sistemi devlet yönetiminde zaaflar ortaya çıkarmıştır. Öncesinde de farklı zaaflar vardı devlet yönetiminde ama özellikle hükümdarın çok iyi bir tecrübeden geçerek dünyadaki gelişmeleri takip eden bir şehzade olarak, dünyanın farklı ülkelerini ziyaret etmiş bir şehzade olarak gelip devletin başında oturması, bir büyük tecrübeyle, yetişmişlikle devleti idare ediyor olması elbette artı olarak çok daha fazla yönde Osmanlı Devleti'ni yeniliğe hazırlayabilecekti. Çok ilginç bir örnek vereyim. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hala klasik dönemdeki sisteminin semeresini yemektedir, tüketmektedir veya kullanmaktadır. Mesela Osmanlı Devleti'ni Osmanlı-Venedik Savaşları'nda Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alarak İstanbul'u kuşatma altına almış olan dolaylı yönden ve Osmanlı'yı bir şekilde bir hapse mahkum eden, başkentini kuşatan Venedik donanmasının kırılması hadisesinde çok ilginçtir. 80 yaşlarına gelmiş olan bir Enderunlu paşa, köprülü Mehmet Paşa Enderunlu'dur, kurtarabilecektir. Yani 80 yaşlarında birisini bugün ne kadar değerlendirebiliyoruz devlet yönetiminde? Düşündüğümüzde hakikaten devlet yönetimi bir tecrübe işidir bir yönüyle de baktığımızda. Ve Enderunlu çok iyi yetişmiş, zeki çocuklar içerisinden seçilen bir şahsiyet olarak Köprülü Mehmet Paşa ve ailesinin Köprülü, 17. Evet. yüzyılda devleti kurtaran bir aile olarak devletin başında bulunduklarını söyleyebiliriz. Ancak bütün bunlara rağmen tabii ki Osmanlı Devleti'nin başına gelen olaylar 17. yüzyılda klasik döneme göre çok ağır olaylardır, vakalardır. Karlofça Anlaşması'yla neticelenmiştir. 18. yüzyıla geldiğimizde artık bütün bunlara rağmen devletin yenileşme anlayışını getirmek istediğini söyleyebiliriz. 18. yüzyıl baştan itibaren, Lale Devri'nden başlayarak Sultan 3. Ahmet'ten itibaren yenileşmenin artık safa safa geçici de olsa padişahların düşüncesinde olduğunu, bir şekilde yenileşmeyi yapmaya çalıştıklarını ama nasıl yapacaklarına dair bir kalıcı yöntem, birbirine miras kalan yöntem üretemediklerini ve iç muhalefetle karşılaştıklarını görüyoruz. Askeri alanda yenilik yapmaya çalıştığında başta Yeniçeri ve Timari sipahiler içerisinden isyanlar, olaylar çıkıyordu ve sosyal tabanı da olan olaylardı bunlar. Diğer taraftan ulema sınıfında ve eğitim alanında yenilik yapmaya çalışırsanız ulemanın içinde bu defa muhalefet çıkıyordu. Mesela matbaanın Osmanlı Devleti'nde 1727-28'den 1828'e kadar 100 yıllık süreç içerisinde çok az sayıda kitap basabilmiş olması neyle açıklanabilir? Bir örnek olarak başka bir şey ifade edelim. Mesela Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda en yenilikçi padişahlarından birisi olan 2. Mahmud'un tahta geçtikten sonra kendisinin askeri anlamdaki yeniliklerini, okul hayatındaki yenilikleri esas alarak Harbiye Mektebi'ni açtığını görüyoruz. 1834 yılında açmıştır. Evet, ilk defa Osmanlı Devleti askeri anlamda temel bir okul değişikliği yapıyordu. Harbiye Mektebi açılıyor. Harbiye Mektebi'nin açılmasından 14 yıl sonra ilk mezunlar verilebilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1834-1848 yılı, 14 yıl sonra Harbiye Mektebi ilk açılış ve mezuniyetini verebiliyor. Neden? Çünkü çekirdekten yetiştirme gibi bir politika benimseniyor. 1834'te Harbiye Mektebi'ne ilk kayıtlar alınıyor. Ama çok küçük yaştan çocuklara alınıyor. Aynen Enderun'da ve acemi olanlar sisteminde olduğu gibi. 14 yıl sonra o çocuk göreve atanabiliyor. Yani böyle bir mekteptir Harbiye Mektebi ve yatılıdır. Ondan dolayı aileden alınıyor çocuk yine ve 14 yıl sonra ilk mezunu 1848'dir. Yani yenileşmek o kadar zor bir olaydır ki, yenilik bir devleti ve toplumu, medeniyeti inşa etme işidir. Bir inşaatı zaman içerisinde çok düşünerek, planlayarak ve kabul ettirerek yapmanız gerektiği gibi onu yıkmak da kolaydır. Yani inşaatı yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Bir isyan çıkıyor, sizin o kadar yıl emek verdiğiniz bir müessese birdenbire ıslah edilmesi gereken yönleri varsa ıslah edilmeliyken tamamen yerle bir ediliyor. İşte bizde temel sıkıntı buydu. Bir padişah geliyordu. Çok büyük emeklerle bir okul, bir reform, ıslahat düşünerek kurum kuruyordu. Ama bu bir olayla, bir isyanla yerle yeksan ediliyor ve onu yapanlarla beraber toprağa gömülüyordu. Yani öldürülüyordu o yeniliğin sahipleri de. İşte 3. Selim böyle bir vakadır. 3. Selim hayatının Türk ve dünya tarihi açısından çok ibretle anılması ve tanınması gerekir. O kadar içli bir ruh haline sahip ki 3. Selim bestekar olmuş, şair olmuş. O kadar duygusal bir kişi, o kadar vatanına, milletine bağlı bir kişi, devletine. Onu şöyle ifade edelim. Hayatını feda etmiş gelişme için. Kendi hayatından vazgeçmiş. Yani bunları yaparsa öldürülebileceğini de tahmin edip görebilen birisi. Onu da yaşıyor. Zaten daha önceki tecrübeler açıktır. Özellikle Sultan amcası olan 1. Abdülhamit Han üzüntüyle vefat etmiştir. Osmanlı-Rus savaşlarında Özi Kalesi'nin kaybı ve Kırım'dan sonra Eflak Boğdan bölgesine doğru Osmanlı'nın toprak kaybetmeye devam etmiş olması ve çok kritik bir bölgede Boğaz'da bulunan Özü Kalesi'nin kaybı Tuna Nehri boylarının kaybı anlamına geliyordu. Prut'un kaybı anlamına geliyordu. Artık Dobruca'ya doğru yaklaşıyordu Rus orduları. İşte bu olay 1. Abdülhamit Han'ı çok üzmüştür. 3. Selim Han tahta geçtiğinde 28 yaşında. İyi yetişmiş bir şehzade. Aslında kafes hayatına da tabi tutulmuş 1774'ten itibaren. Şöyle baktığımızda kafese alındığında 1774 yılında 13 yaşındadır. 1761 doğumlu. Babası 3. Mustafa Han'dır ve babasının kardeşi olan 1. Abdülhamit Han tahta geçmiştir. 3. Selim Han'ın çok iyi yetişmesi için başta annesi Mihri Şah Sultan olmak üzere bütün Osmanlı erkanının yakından ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Başta amcası 1. Abdülhamit Han olmak üzere onu kafese koymakla birlikte sarayda serbest dolaşma hakkı veriyor. Ve eğitimleri almasını, tam olarak almasını ve ustalarından almasını, öğretmenlerinden almasını sağlıyor. Yani tam bir kafes hayatı değil de burayı bir kafes mektebi gibi kullandığını söyleyebiliriz. Nitekim onun dünya ile haberleşmesini ve çeşitli ülkelerin halini takip etmesini de istiyor 1. Abdülhamit Han. İşte 3. Selim Han'ın diğer şehzadelerden bir farkı bu. Yani dünyadaki olayları takip ederek yetişiyor. 1789'a aniden rahatsızlanan 1. Abdülhamit Han'ın yerine geçtiğinde Fransa ile Rusya'daki kraliçe Katerina ile, 2. Katerina ile haberleşen bir şehzade 3. Selim. 3. Selim aynı zamanda Fransa'da ihtilali çok yakından takip etmiş ve haberleşmeler yapmış. Oraya mektuplar göndermiştir. Ve son Fransa imparatoruyla haberleşmiştir. Ve Türkiye'de, yani Osmanlı ülkesinde yapmasını düşündüğü konularda sorular sormuş Fransa'ya. Fransa'nın neler yaptığıyla ilgili cevaplar almıştır. Ondan dolayı biz Nizam-ı Cedid'in aslında Avrupa'yı anlamda bir yenilik olarak düşünülmesinin sebeplerini çok iyi anlamalıyız ki o tahta geçtikten sonra Rusya ile savaşlar devam ediyordu ve Avusturya da savaşa bir süre sonra iştirak etmişti. Ancak Rus ordularına karşı Osmanlı Devleti 1. Abdülhamit Han döneminde olduğu gibi geri çekilmek zorunda kaldı ve tabii Eflak Boğdan bölgesi de burada zaman içerisinde Rus ordularının tarafından işgal edilerek kaybedilmeye doğru gitti.
Hocam az evvel söylediğiniz yani, orada dikkat çekici bir husus var. Fransa'dan, Avrupa'dan, Almanya'dan, şuradan buradan, dünyanın dört bir yanından tabii ki Osmanlı Cihan İmparatorluğu, Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu istihbarat alıyor. Bir istihbarat teşkilatı olmaması zaten mümkün değil ama ben kaynaklarda yalnızca bir roman hatırlıyorum. Nevzat Köseoğlu'nun Kösek adı mıydı? O adlı bir çalışma var mı hocam bu konuda hiç? Kaynaklar var mı? Duyuralım dinleyicilerimize.
Tabii Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın içerisinde dünyayı takip etme mekanizması var ama çok sistematik değil. O da bozulmuş durumda. Evet. Yani kısmen takip etme sisteminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Klasik usulde devam ediyor ama bunu özellikle modern dönemlerde devam ettiğini görüyoruz ama yenileşerek devam etti. Onu da ifade edelim. Yani yeni teknikler ve programlar ile dünyadan olayları takip ederek yoluna devam ediyor.
Güray hocam ara zamanı gelmiş. Neslihan uyarıyor bir ara tabii, verelim diyor ama hocam dışarıda Ankara kış erken geldi. Hava çok soğuk. Bizim de çay içmemiz lazım hazır ara vermişken de. Bilmiyorum kitabı güzel seçmiş ama biz burada bir çay içer miyiz içmeyiz miyiz? Bir ara diyelim dinleyicilerimize Güray hocam.
Evet. SRT'nin bahçesinde çay içmemiz.
Evet hocam.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Hocam çok iyi yetişmiş bir Sultan 3. Selim Han. Sonu biraz trajik mi buluyorsunuz hocam? Nedir görüşünüz?
Tabii bir iki şeyi ifade ederek sonunun üzüntü verici olduğunu baştan hocam, sona evet. Söyledik zaten. İfade ediyoruz tekrardan da. 3. Selim Han tahta geçtikten sonra bir askeri tatbikatı izlemeye katılır İstanbul'dan. Askeri tatbikat sırasında 3 top atışı yapılır tatbikatın daha başında. 3'ü de hedefini vuramaz. Yeni bir top geliştirdiklerini Humbara Ocağı söylemiştir ve törene katılır 3. Selim Han. Ancak tatbikat sırasında hedefi vuramayan tatbikat yöneticilerine çok kızar. Ve bu işle ilgili kimler varsa bana ismini getirin der. Burada çok dikkat çekici şekilde top ocağının kurulmasıyla ilgili, Humbara Ocağı'nın yenilenmesi ve Nizam-ı Cedid'in yolunun açılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Matematikçi hocalar getirilir ve hesaplamalar yaptırılarak yeni bir tatbikat planlanıncaya kadar düzeltmeler yapılır. Ve bu defa tatbikatta bütün atışlar hedefini vurmuştur tam olarak. Yeniçeri Ocağı'nın alternatif olarak kurulan Nizami Cedid Ocağı'nın emrini işte bu olaydan sonra verir. 1793 yılında Nizami Cedid'in kuruluşuyla ilgili ferman yayınlanır. Ve birbiri çok ardınca Osmanlı Devleti'nde evet askeri ve teknik anlamda yenilik başlamış olur. Gerçekten Nizamiye ve Nizami Cedid ıslahatı kalıcı, çok iyi düşünülmüş, Avrupa'yı ve dünya çapındaki teknolojinin takip edildiği, tatbikatlar yapıldığı, donanma tatbikatı da yaptırıyor. Osmanlı donanması defaatle Rus ve Fransız ve İngiliz donanmasına yer yer galip de geliyordu ama bu çağda yenilmektedir. İşte buna karşı da tedbirler alınması için donanma topunun geliştirilmesi de istenmiştir. Hakikaten Çanakkale Boğazı'nı defaatle İngiliz donanmasının, Fransız donanmasının geçtiğini görüyoruz. Biz her ne kadar Çanakkale Savaşları'nda 7 düvele karşı savaşarak Çanakkale Boğazı'nı geçmelerine müsaade etmediysek de aslında biz 3. Selim Han zamanında ve öncesinde çeşitli donanmaların Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı donanmasını yakmak suretiyle İstanbul önlerine gelip İstanbul'u kuşattıklarını da görüyoruz ki böyle bir olay mesela İngiliz donanması yapmıştır o dönemde. İstanbul'a gelmiştir, İstanbul'u kuşatmıştır ama çok ilginç bir şekilde 3. Selim Han eline kazma kürek alıp surlar ve donanmanın kuşattığı bölgelerde mevzi kazmıştır. Yani bu kadar cesur bir kişi aynı zamanda 3. Selim Han.
Evet.
Yani hocam, İstanbul'un savunması için İngiliz donanmasını aç bırakalım. Sadece kuşattıklarıyla kalsınlar. Ne de olsa bu şehri kuşatabilecek birkaç gemi değildir diye onları kendi yaptıklarına pişman etmişlerdir. Ve İngiliz donanması tek mermi atamadan geri çekilip gitmek zorunda kalmıştır. 3. Selim Han böyle birisi. Bütün halka da emir veriyor diyor ki her yerde diyorum yiyecek kısıtlığı yasağı getiriyorum, irtibat yasağı getiriyorum. İngiliz donanması tek başına kalıyor, hiçbir şey yapamıyor. Yani hocam, öyle 3-5 gemiyle İstanbul fethedilecek ya da alınacak, işgal edilecek bir yer değil.
Şimdi güzel çayımız da geldi. Hocam siz şekerinizi atınız, karıştırabilirsiniz. Ben de bir soru soracağım şimdi bu Nizam-ı Cedid'e ilişkin özellikle. Az evvel de vurguladığınız gibi 18. yüzyılın başlarından hatta evet 18. yüzyılın başlarından itibaren yenileşme hareketleri gelişiyor. Türlü alanlarda arayışları var sultanların, devletin. Fakat Nizam-ı Cedid olgusunu, Nizam-ı Cedid gelişmesini bütün bu yenilik hareketleri arasında siz hocam bir niteliksel sıçrama, bir milat, bir bütün yenilik hareketlerini öteye taşıyan bir gelişme olarak mı değerlendiriyorsunuz? Güray hocam, Nizam-ı Cedid'i yenilik hareketlerinin neresine koyuyorsunuz?
3. Selim Han'ın yaptığı yenilikler modern anlamdaki yeniliklerin temelini oluşturmuştur ve yenileşme hareketlerinin asıl temel kaynağı 3. Selim'den gelen ilhamdır. 3. Selim'in yapmış olduğu yeniliklerdir. Bunu nereden anlıyoruz? 2. Mahmud Han babasının yapmış olduğu yenilikleri, 3. Selim Han'ın yapmış olduğu yenilikleri baştan sona ele almıştır ve tamamlamıştır. Bundan anlıyoruz. Yani 2. Mahmud Han tam anlamıyla 3. Selim Han'ın yapmış olduğu yenilikleri tamamlamıştır ve yeniliklerin önünde tek engel olarak görmüş olduğu Yeniçeri Ocağı'nı kapatmakla işe başlamıştır. Bunu da açıkçası rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii Yeniçeri Ocağı'nın ıslah edilemeyecek derecede burada güçlük çıkardığını söyleyebiliriz. Yeniliği kabul etmediği gibi yeni bir ocak kurulmasına da karşı çıkıyor.
Hocam artık yozlaşmadan yani, bahsedilebilir.
Yani herhalde. Kendi içerisinde evet. de büyük sıkıntılar var. Ve ikinci Mahmut Han mecburen bu işleri yapmak zorunda kalmıştır. Bu arada topçu ocağını yenileyen, yeni top döktüren, Nizami Cedid Ocağı'nın kurulmasında çok etkili olan Gelenbevi İsmail Efendi'yi kesinlikle çok iyi bir matematikçi, müderris, mühendis olarak hatırlatmakta yarar var. Bizim top ocağımızın ve Harbiye Mektebimizin kuruluşunda Gelenbevi İsmail Efendi'nin matematik hesaplamalarının çok önemli etkisi vardır. Üçüncü Selim Han işte bütün bunlarla birlikte geçen de ifade ettiğim gibi uluslararası siyasetin takibiyle de uğraşmaktadır. Evet. Üçüncü uluslararası siyaset diyorum. Yani Fransa, İngiltere, Avusturya, Rusya gibi devletlerle çeşitli anlaşmalar yapılıyordu. Avusturya ile yapılan savaşlarda aslında Osmanlı Devleti kara ordusu olarak daha güçlü geldiği için Zichtovy Anlaşması yapılır Avusturya ile ve ardından da Rusya ile 1792 yılında Yaş Anlaşması yapılır. Rusya evet. orduları daha galip geldiği için Osmanlı Devleti sadece Eflak Boğdan'ı geri kurtarabilmiş, Kırım'ın Rusya'da kalmasını ise kabul etmek zorunda kalmıştır.
Hocam şimdi bir mesaj geldi. Almanya'dan Selim Çatallar adlı dinleyicimiz aramış. Geçen hafta mıydı Neslihan? Önceki hafta. Önceki hafta bizden kitap kazanmıştı Güray Hocam. Kitap eline ulaşmış değerli dinleyicimizin. Şöyle demiş. Kitap önümde şu an çok mutluyum. Paketini bile açmaya kıyamıyorum diyor hocam ya.
Çok selam söylüyoruz evet. Selim Bey'e, Çatallar Bey'e.
Paketini hayırlı bile olsun. Açmaya kıyamıyorum. Çok kıymetli bir hatıra olarak saklayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Güray hocamıza, Sedat Bey'e bana ayrıca selamlarımı ve en kalbi sevgilerimi iletiyorum. Sultanların bestelerine programda yer vermenizi isteyen de bendim demiş hocam. Evet. Şimdi bu biraz evet bunu bir düşüneceğiz değil mi Neslihan yani bu bir gerekli.
Bunu ayarlayalım bunu, evet. bir sonraki programa artık ya da.
Ne yapılabilir değil mi
evet, Güray hocam? Onu düşünelim ya açılışta ya kapanışta bir 3. Selim Han'dan ya da Itri'den, Dede Efendi'den, Meragi'den seçme yapabiliriz.
Evet, hocam program, geçen programın
içerisinde yer verilebilir birer tane her programda.
Aslında geçen programda da siz şiirlere yer vermiştiniz sultanlarımızın.
Bütün yine var elimde şiir isterseniz okuyalım. Yani şimdi mesela tarih düşme diye bir şey var Osmanlı geleneğinde, şiir, şairlik geleneğinde. 3. Selim Han 1761 yılında doğduğunda şairler hemen kaleme sarılmış. İşte ay doğdu demiş, güneş doğdu, ülkemizin bahtı açıldı. Geleceğimiz
hayırlı geldi, tabii
yani hayırlı geldi. Böyle tarih düşülmüş bir de. Yani tarih şöyle, onun doğum günü ve yılı oradan tespit edilebiliyor Ebced hesabıyla. Böylece evet. onun doğum tarihini de çok net biliyoruz.
Ebced'le mi çıkıyor hocam? Evet.
Tabii hesap tabii her harfin karşılığı bir matematiksel rakam evet. olduğu için topladığınızda onu 1761'in hangi günü, hangi yıl doğduğu ortaya çıkmış
oluyor. Mercanlı hocam tabii, çok bilinen bir şey değil evet.
Şairler yazdılar. Evet. Hatta yazanlardan bir tanesi bir kadın şairdir. Fıtnat Kadın Efendi yazıyor. Ve çok güzel bir şiirdir. Yani şair kadınlardan birisidir 18. yüzyılda. 3. Selim'e atfen bir şiir yazmıştır. Muhteşemdir. Duygu yüklü bir şiirdir. Onu oradan da tanımlıyoruz. Yani 3. Selim çok yönlü bir şahsiyet. Çok iyi yetişmiş bir şehzade. Dediğim gibi kafes hayatı ama öyle kafes dediğimiz şey... Yani bildiğimiz kafes değil, güvercin kafesi ya da kuş kafesi gibi bir şey değil.
Öyle şey hocam. Tabii.
Kafes denilince insanlar böyle kuş kafesleri vardır ya hapse atarlar kuşcağızları öyle. Öyle ya, bir şey değil.
Ama hocam şeyin Sultan Sencer'in, yaşlı Sultan Sencer'in kafesi tam bir kafes.
Şimşirlik o.
Evet.
Yani şimşirlik dediğimiz şey kafes.
Evet.
Hapis hayatı gibi bir kafes düşünülebilir. Yani Yıldırım Beyazıt'tan Timur'a esir düştüğünde... Basbayağı bir demir kafese konmuştu.
Sencer de öyleydi hocam, yani, Sultan evet, Sencer'di.
Sultan Sencer'de demirden bir kafeste gezdiriliyordu ama yer yerde çıkarılmıştı kafesten.
Hocam Neslihan diyor ki kitabı, herhalde bu dinleyicimiz Sayın Selim Çatallar müzikle de ilgili kitabı armağan edelim Sayın Çatallar'a diyor. Edelim hocam
evet.
değerli dinleyicimize.
Edebiyat, müzik, şair ve şiirleri... Tarihin bir kaynağıdır. Biz de hediye ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz böyle güzel bir eseri.
Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı marifinde, eğitiminde yani musiki Erhan Özden kaleme almış. Sayın Selim Çatallar'a göndereceğiz. Güle güle okusun, kütüphanesinde kalsın, torunları, çolukları, çocuklarına miras olarak diyelim Güray Hocam.
Hayırlı olsun.
Hocam 3-4 dakika daha zamanımız var. İlk başta sormuştum size. Sultan 3. Selim Han'ın, siz de açıkladınız, yavaş yavaş o trajik sona doğru... Evet. Geliyoruz galiba.
3. Selim Han Tımarlı Sipahiler ve Yeniçeri Ocağı'nın baştan sona yenilenmesi için bir ferman yayınlar. Bu ferman neticesinde Nizami Cedid Ocağı kurulur. Kısa sürede gelişir ve 1799 yılında Mısır'ı işgal eden Napolyon Bonaparte'ın ordularına karşı büyük bir muharebe verir. Cezar Ahmet Paşa'nın Akka savunması, ardından Mısır'dan Fransız donanmasının ve ordularının çıkarılması büyük bir başarıdır. Mısır'ı işgal edemedi Fransızlar, biliyor musunuz? 1802 yılında yaptıkları İstanbul Anlaşması ve Paris Sözleşmesi ile birlikte tamamıyla gitmeyi kabul ettiler. Ve tabii ki Osmanlı Devleti'nin bu yenilikçi yapısındaki bir başarıdır aynı zamanda. Nizami Cedid ordusunun bu başarısı üzerine Yeniçeriler kendilerinin sonunun gelmekte olduğunu çok iyi anladılar. Ve ardından iç yönetimde muhalefet başlattılar. Bir taraftan halkın, bir taraftan da tabii ki toprak sistemindeki yeniliklerde söz konusu. Çok yönlü değişim. Ekonomik anlamda da Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu zorluklar, birçok savaş meselesi dolayısıyla gündemdeydi. 3. Selim Han'ı zorda bırakmıştır. Neticede bir taraftan iç isyanlar çıkarken Osmanlı Devleti savaşlara da devam ediyor. Osmanlı Devleti 1792 yılında Rusya'yla ve Avusturya'yla birbiri ardınca Zichtdöwy ve Yaş anlaşmalarını yaptı ama 1805'e kadar bu anlaşma devam etti. 1805 yılında ikinci bir dostluk anlaşması yaptı 3. Selim Han Rusya'yla, Rus Çarlığı'yla. Bu dostluk anlaşmasına göre barış uzun süreli devam edecekti. Ama Rus Çarlığı'yla 3 ay içerisinde bu anlaşmanın bozulduğunu ve Rusya'yla Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Neticede Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'nin Ruslara karşı savaş açmasını istiyordu. Ruslar da kendi elçileri aracılığıyla Fransa'ya Osmanlı Devleti'nin savaş açmasını istiyordu. Yani burada çok ilginç bir şekilde tarih tekerrür ediyor. Tarihin bugün de tekerrür ettiğini söyleyebiliriz. Yani bugün Türkiye'ye bir taraf diyor ki siz bu tarafa savaş açın, öbür taraf diyor ki siz bu tarafa savaş açın. Yani böyle bir denge politikası güdebilecek bir siyasi diplomatik akıl işletilmesi gerekiyor. Gerçekten öyle bir coğrafyadayız. Öyle evet. Dünyanın merkezi bir yerindeyiz ki burada ayakta durabilmenin kaç baş, kaç akıl gerektirdiğini görmemiz gerekiyor. İşte bu şartlar altında 3. Selim Han bir taraftan da iç isyan patlak verince başı istenmiştir ve Nizami Cedid askerlerinin bilinen hepsi öldürülmek üzere Yeniçeriler tarafından takip alınmış ve öldürülmüştür. Çok ilginçtir, çok acı bir olaydır. 3. Selim Han da tahttan feragat etmiştir. Kendisi isyan sırasında bu Kabakçı Mustafa isyanı ismiyle biliyoruz, Yeniçerilerden birisi. Ve tabii ki Alemdar Mustafa Paşa bu sırada sarayda 3. Selim Han'ı tutarak desteklemiş ve kendi elindeki güçle, imkanla bu isyanı da bastırarak ama büyük oranda da Yeniçerilerin devam etmesini de sağlayarak isyancıları da cezalandırmıştır zaman içerisinde. Ama sonuçta bu iç istikrarsızlık ve zaaf dışarıdan işgale de kapı açmıştır. Onu da görüyoruz. Nitekim biz İşte İngiliz donanmasının gelişi, Fransızların boğazlara ve Osmanlı ülkesinin farklı yerlerine göz koymasının, hasta adam tabirinin Osmanlı Devleti için Ruslar tarafından kullanılmaya çalışılmasının burada gündeme getirildiğini görüyoruz. Nitekim 1808 yılında 2. Mahmud'un tahta geçmesinden sonra genç bir padişah böyle bir trajik İdam öldürme olayıyla karşılaşmış, kendi hayatını tavan arasına saklanarak kurtarabilmiş bir şehzade. Valide Sultan ülkeyi kısmen elinde tutmuş Alemdar Paşa'yla birlikte. Tabii ayanlar etkili, senede ittifak sözleşmesi yapılıyor 1808'de. Ve böylece Osmanlı Devleti'nde hükümdarın hak ve yetkilerinin ilk kez sınırlandırıldığı belge olarak bildiğimiz senede ittifak yürürlüğe girmiş oluyor.
Hocam süreyi açtık. Evet. Sultan 3. Selim Han döneminde aşağı yukarı toparladık gibi sanki önümüzdeki.
Evet, sonra geldik, genel hatlarıyla anlattık konuyu.
Bir aksilik olmazsa haftaya 2. Mahmut. 2. Mahmut dönemi de değerli dinleyicilerimiz, hocamız anlatacak bizlere, çok önemli bir dönem. Zaten bu 19. yüzyıl tarihi hocam, özellikle üzerinde durulması gereken bir tarih bizim açımızdan.
Evet, çok mühim çünkü günümüze uzayan çok yönlü etkileri var.
Hocam az önce söylediğinizden anlaşılıyor. O tarihte iki devlet arasında, iki güç arasında denge politikası, bugün iki devlet arasında denge politikası gütmemizin nedeni, tarihi bilmemiz de zaten bu yüzden önemli. O zaman öyle yapılmışsa bir nicelik farkıyla bugün de aynısı yapılması gerekiyor ve devlet büyüklerimiz de yapıyorlar.
Tabii, ibret almamız gerekiyor.
Gerekiyor. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk tarihinin izinde.